Ayrım 6 İdamlıklar Kerim Korcan Sayfa 68. Günlerce didindi koştu Emin, terledi yoruldu, gene de elleri boştu. Yorgun düştü yokuşlarda, elleriyle ümitsizce sildi terini. Bıktı artık hain bir gölgeyi hırsla izlemekten. Hain bu adam belli ve de aylak yaşayan, elleri kanlı. Ölüm 40 defa farz oldu böylesine. Ama ne yazık ki mekanı belli değil. Elinden bir tutanı var, karanlıkta yol göstereni var. Havada olamaz bu, mutlaka yerde. Ama ne yazık ki mekanı belli değil. Kim bilir nerelerde kanlı pazarlıkta, kimlerle kanlı dayanışma içinde o. Bir türlü iz göstermedi, kahroldu Emin beklerken. Neylesin, mekanı belli değil. Ölmüş olamaz o, ölse Emin'in yüreği bu kadar maya gibi kinle kabarmazdı. Hangi cehennemlerde gizlendi öyleyse? Mekanı belli değil. Köyün alt başında bir akşam vakti, bodur bacalardan dumanlar tüttü. Köyün alt aşında bir akşam vakti, harap yapılarda baykuşlar öttü. Yürüdü geldi Emin ötelerden, köyün alt başında durdu. Gene boş dönmüştü gittiği yerden. Ter siliyor elleri yorgun, hırsını alamamış gene besbelli, hırsından soluyordu. Kaldırdı başını, dumanı doğru çıkan bacalara baktı. Bir baykuş uçtu duvardan duvara, bir baykuş 3 kere çığlık çığlık kara haberler üzere öttü. O kuş ki çığlık çığlık kara haberini yaydı. Şimşek çaktı Emin'in gözlerinde, kafadan 3 sayı saydı. Sonra düşündü biraz ve konuştu. Biri ölecek dedi Emin, biri ölecek. Köyün üstündeki şu kahreden duman dağılsın deyi biri ölecek. Cayır cayır yanan yüreğime serin yağmurlar sağılsın deyi biri ölecek. Dumanlara kaldırdım başımı, buram buram tüttüğünü gördüm iç sıkıntımın. Baykuşlar öttü bak harabelerde, çığlık çığlık biri ölecek. Başı önünde yürüdü Emin, belli ki yeni bir karardaydı. Yüzünün hatlarında acıma yok artık. Hızla açıp girdi evinin kapısını. Anası telaşla önüne atladı. ''Bu ne bu Emin? Sana bir hallar olmuş oğlum.'' dedi. Karısı yan gözle onlara bakıyordu. Emin onun kolundan tutup yürümeye davrandı. ''Babası evine götüreceğim Emine'yi ana.'' dedi. ''Bizim evde doğum yapamaz.'' Kötü şeyler düşündü bir an anası ve hıçkırdı kadın. ''Bu haktan reva mı şimdi? Ne zamandır belki de ilk defa güldü Emin ama acı acı.'' ''Hak çok gerilerde kaldı ana.'' dedi. ''Sen farkında değilsin. Biz yanan başımızın derdine düştük şimdi.'' Emin'le karısı ormana yürüdüler. Köyün hemen kıyısından başlayan ormana. Arkalarında ağlayan yaşlı bir kadın bırakmışlardı. Yürüdüler, yürüdüler. Emin önde, karısı arkadaydı. Bir yere geldiler ki kadın durdu. İlk uğradığı şaşkınlıktan kurtulmuş bulunuyordu. Baktı kocasına, gözlerinde korku vardı şimdi. Aylardan beri böyle yakından ilk defa bakışıyorlardı. ''Bu yol babamgilin köyüne çıkmaz.'' dedi kadın. Ateş gibi soludu Emin ona bakarak. ''Sen yürü hele.'' Emin direnişi umursamadı. Kadın dayatıyordu ama titriyor, yaralı bir serçe gibi çaresiz. ''Gel etme ağam, toprak olam tabanında. Karı değil de hızmatçı gözüyle bak bana. Orospu de, babama götür ama canıma kıyma, iki canlıyım ben.'' Daha da artıyor kızgınlığı karısını dinledikçe. Emin sabırsız. ''Yürü diyorum sana, bana durup da akıl satma şimdi.'' Emine şimdi de onun mantığını kurcalıyor, düşünmeye çağırıyor. ''Evimizde erkek mi vardı? Ha desene bakalım, kim gidecekti tarlaya? Kör olsun sebep olanlar, zordan olduk dedik sana işte.'' Emin'in hırsı karşısında mantık sökmüyordu. ''Ben sordum mu sana, zordan mı oldu, kolaynan mı?'' deyi. Durdu, feleğe bir küfür salladı karısı üzerinden. ''Yürü dedim ben sana, canımı sıkma, yürü.'' Kadın bir şeyler koparmakta kararlı, direnmeyi bırakmıyor. ''Ey düşün ağam, ben bir köy kadınıyım, mal var, maşat var. Kapıyı kapatıp da sedirde oturamam, kim koyacak ambara yeygiyi?'' Emin sabırsızlanır, acele bir yerlere varmak istediği belli. Onun için kendini hiç bozmuyor. Çizdiği plan neyse kendi kafasının içinde. Kimsenin gerçek niyetinden haberi yoktur. Kim bilir, belki de babası evine götürecektir Emine'yi. Ne var ki davranışı güven vermiyor kadına, şüpheler yaratıyor. Biraz daha sertleşiyor. Bizi yumuşak buldun da herhal ayaklarını diredin. Bunu vaktiyle yapman gerekti. Emine merhamet kapısından ayrılmıyordu. Ben sana söyledim olanları ağam dedim ve de gönül diledim. Sen aradın dolandın. O döyüsü bulamayınca bu yolda bana sardın. Acı acı güldü Emin. Çuvaldan laf bulunur aradıktan sonra. Ben sana yürü dedim. Mahkeme mi kurduk şimdi ayaküstü? Anamussuz. Vaktiyle düşünseydin ya. Namussuz. Emine bu kötü lafı ilk defa duyuyordu kocasının ağzından. Emin koydunda yattığı kadınına gelişi güzel, namussuz diyecek erkeklerden değildi. Bu bakımdan yalnız aşağılayıcı değil, aynı zamanda korkutucu bir laftı bu. Kara bir haberdi belki de bu. Korkunç bir hesabın içindeydiler demek. Emine kavradı ki birden susarsa belki çok kötü şeyler olacaktı. Onun için konuşmayı daha uygun buldu kendince. ''Ben namussuz değilim ağam.'' dedi. ''Ben namussuz olsaydım koyup kaçardım köyü. Ben kaçmadım. Suçumu suçsuzken kabul ettim.'' Emin hiç yumuşamıyordu. Bir nokta üzerinde kararlıydı. Acaba bir iyice dövecek miydi kadını? Bağırtısı köyden duyulmasın diye uzaklara mı götürmek istiyordu? Yoksa hakikaten babasının evine mi bırakacaktı? Niyeti ne olursa olsun Emin'in oldukları yerde kalmak istemediği belliydi. Ormana yenice girmişlerdi çünkü pek içerilere dalamamışlardı. Daha bir sert gösterdi Emin. Çuval dolusu laf istemem ben Emine, yürü deyim sana. Emine direnmeyi bırakmıyor. Babamın köyüne çıkmaz bu yol, bir adım atmam. Emine ayak diredikçe çaresiz Emin istediği yerlere ulaşamıyordu. Belki de bu direniş kurduğu planda değişiklik yapmaya zorlayacaktı onu. Kadın yürümeyince onun da ne yapmak istediği anlaşılmıyordu. Kolundan tutup sürmeyi denedi. Olmadı. Gitmem diye bağırdı Emine. İşte o zaman bir şeyler oldu. Aniden değişti becerleşme havası. Bir canavarlaşma belirdi Emin'in yüzünde. Emine donmuş, bu kanlı niyet karşısında düşünemez olmuştu. Beyaz ve kadın ellerini kaldırdı yalnız. Ama Emin'in parpar yanan bıçağını tutmadı. Yüzüne kapadı bir anda ellerini. Başına gelecekleri görmek istememişti. Belki de karanlık bir ormanda dünyayı son görüşüydü bu. Gebe bir kadının çığlığı yankılandı ormanda. Kimseler yoktu. Gün görmüş ağaçlar Emin'in kanlı ellerini tutamadılar. Bir bıçakla cansız düşmüşken Emin'e, Emin vurdu da vurdu. Sonra sıra sıra saygı duruşuna geçti ağaçlar. Bir an ürperen yaprakları şimdi de sessiz sessiz ağlıyordu. Ayakta kanlı bıçağıyla şaşkın dikilen Emin ve yerde bahtsız bir kadın ve kan vardı. Evvela işini bitirmiş ve sonra oturup düşünmüştü. Ama gerçekte biten bir şey yoktu. Aksine oyun devam ediyor, bir başka biçimlere bürünüyordu yalnız. Daha bir kanlı, daha bir dayanılmaz oluyordu. Emin de asırlarca insanlar tarafından denenmiş bir yol tutturmuştu kendine. Bu yol çıkar mıydı, çıkmaz mıydı? Orasını pek bilmiyordu. O çıkar sanıyordu. Bir acayip kuruluşu, gene bir acayip sunuluşu vardır bu kanlı oyunun. Öbür oyunlara benzemez. Perde açılınca biz daima zavallı boya batlı Emine ve bahtsız karısı gencecik Emine'yi görürüz sadece. Görünüşte oyun onlar tarafından başlatılır ve gene onlar tarafından bitirilir. Ama bu kanlı oyunun yalnız dış görünüşüdür. Bunun bir de iç yüzü vardır ki işte bu zavallı iki aktör bizim bu iç yüzü görmemizi değil, görmememizi sağlarlar. Bütün o yürekler paralayan çırpınışları, çarpık bir sosyal düzenin namussuzluklarını göz önünden kaçırmak içindir. Halbuki seyirciler bir an için isyan etseler ve yeter artık bu oyun, asırlarca sürdü ve kabak tadı verdi deseler ve hep birlikte sahneye yürüseler, neler göreceklerdir acaba? Çok bir acayip ve aynı zamanda korkunç şeyler göreceklerdir. Perde açılınca hep kimleri görürüz biz? Boya batlı Emin ve karısı Emine'yi. Halbuki perdenin arkasında bir perde daha vardır ve asıl oyun orada oynanır. Ön perdede ise Emin hırsla kaldırır daima bıçağını ve kadın çığlıklar atar gençliği dilim dilim doğranırken. Sonra Emin seyircilere döner. İşini bitirmiştir. Kanlı bıçağı sağ elinde bir alkış kopar. dakikalarca devam eder. Yıkar indirir tavanı. Erkek seyircilerin elleri patlar vura vura. Kadın seyirciler biraz isteksiz. Hani olmaz ya Emin bir kere de sırtını seyircilere dönüp nedir bu oyun içindeki oyun deyip iç perdeye saldırsa ve Emine'nin karnını yırttığı bıçakla bu görünmeyen oyunun perdesini parçalasa. İşte o zaman asırlardan beri ilk defa gerçek bir oyun seyredecektir insanlar ve dehşetten donup kalacaklardır. Ne kadar korkunç ve ne kadar çirkin olursa olsun, madem o oyun da dünyamızda oynanıyor, seyredilmesinde fayda vardır. İşte köylerden bir köy ve işte ağalardan bir ağ. Ağanın misafir odası, içerisi oldukça kalabalık. Irgatlar, yarıcılar yerde, muhtar, uslu imam ağ sedirde. Jandarma silahını köşeye dayamış karşı sedirde. Sedirin ucuna ilişmiş öğretmen. Yatsı namazı çoktan kılınmış. Konuşma konusu köy ahvali, dünya ahvali. A konuya giriş yapar. A, ha ne konuşuyorduk, ne konuşuyorduk? Diyorduk ki iki işçi bir başçı, atalarımız da böyle söylemiş, bu ne demektir? Ha muhtar sen söyle ne demektir? Muhtar, şöyle bir düşünelim, iki işçi bir başçı, bu köydeki düzen demektir. Uslular, taban düzen demektir, yani düzenin tabanı. Irgat, düzen bana göre bir okkadır. İmam, sana 40 kere söyledik ırgat evladım, sen iki dinle bir söyle. Irgat, ne zaman konuşmaya davransam imam karşımda. A, böyle hürmet töremizde var bizim, sen imam ne derse öyle yap, onun elbette bir bildiği vardır. Irgat, ben daha bir şey demedim ki, iki işçi bir başçı, bu düzendir denildi. Ben de kalktım konuştum, düzen okkadır dedim. Öğretmen, konuş ey aziz Türk köylüsü, konuşmak senin en doğal hakkındır. Atatürk bugünümüzü sana, yardımımızı gençliğe emanet etti. A, sen de bir konuşursun, pir konuşursun öğretmen. Sanki Atatürk'ten evvel bu memlekatta konuşmak yasak mıydı? Sen bunları git de mektaptaki bebelere anlat. Buna bir şey demem. Hükümatın elbette bir bildiği vardır ama bize gelince iş değişir. Benim yaşım 60 efendi oğlum. Yarıcı, kinayı konuşmaktan bir şey çıkmaz ha. Sen de dedin ki hükümatın bir bildiği vardır. Öyleysem öğretmeni de aramızda hoş görmek gerek. Ben vallahi onun hiçbir dediğini anlamam ama gene de hatırını kırmam. İşte yüzü söylesin. A, güler, kinayeyi bize yasak ettin. Bu yolda kendin kinaye yaptın. Hay sen çok yaşa yarıcı. Öğretmen yarıcıya döner. Ne demekmiş o? Benim söylediklerimden bir şey anlamamak. Ne işimiz var bizim burada öyleyse? Biz çoluk çocuk mu eğlendirmeye geldik buraya? İmam, efendi oğlum sen de bir türlü işin aslını anlamak istemiyorsun. Öğretmen, işin aslı neymiş? İmam, işin aslı şu, sen belki anlamıyorsun, belki de anlamak istemiyorsun. Öğretmen, seni dinleyelim öyleyse hocam, anlat da anlayalım. İmam, tabii biz sana bir şey demeyiz. Hükümet ne derse sen de onu öğretirsin çocuklara. Buna da bir şey demeyiz. Hükümet emri çünkü. Ama işin bir de başka tarafı var. Öğretmen, onu da söyleyeyim. Ben yanlış bildiklerim varsa düzeltirim. İmam, idare Osmanlı'dan Cumhuriyet'e devroldu. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Orasını Allah bilsin. Tabii köyleri de bir ataş aldı. Yaşasın Cumhuriyet, hep böyle bağırttılar. Aa, ya hakikat öyle oldu, hepimiz yaşasın Cumhuriyet diye bağırdık. Irgat, ben o zaman askerdim, köylerde neler olduğunu bilemem. Öğretmen, ben de henüz çocuktum ama İmam Efendi'nin anlatımında bir nokta dikkatimi çekti. Yaşasın Cumhuriyet diye bağırdılar mı, yoksa bağırttılar mı? Burasını bir tuhaf söyledi. İmam, Cumhuriyet ilanında çocuktun ya, ama şimdi kalktın bize akıl veriyorsun. Bağırmış, bağırtmış. Bunlar hep teferruattır evladım. Sen daima esaslara bak, yaşasın Cumhuriyet. Evet, ben de yaşasın Cumhuriyet dedim ve gene de derim. Neden? Çünkü başımızdaki hükümet böyle münasip görmüş. Öğretmen, itirazın ne ya öyleyse? Cumhuriyeti kabul ediyor, hükümet buyruğunu sayıyorsun. İmam, Ha bak onu söyleyeyim, ben cumhuriyeti sureta severim, kabul ederim ama kalbimden asla.
Öğretmen, bu mürayilik değil mi hocam? Bir din adamına yakışır mı bu?
İmam, neden yakışmasın? Cumhurluk hürlük değil mi? Kaç yıldır da demokrasiyiz. Köy idaresini de reylerimizle kendimiz seçeriz, öyle değil mi muhtar?
Muhtar, öyledir hoca efendi.
Öğretmen, imama, siz meseleyi epeyce karıştırdınız. Ben elle tutulabilir bir sonuç çıkaramadım sizin söylediklerinizden.
İmam, yok işler neden karışık olsun? Asıl senin kafanın içi karışık. Bir şeyi kaldırdın mı artık o şeyi insanlar aramasın istiyorsan yerine bir yenisini koyacaksın.
Lakin olmaz tabii bu da.
Yarıcı, ben kendisine her zaman derim, oğlum seni severiz, güzel çocuksun, terbiyeli çocuksun. Lakin bırak şu şeher konuşmalarını. Kim yolladı seni buralara böyle zibidi gibi? Senin karşında 1300 senelik peygamber ve onun buyruklarını 600 senedir burada yürüten köy imamı var.
Öğretmen, imama, hep boş laf mı bizim konuştuklarımız?
İmam, boş ya boş. Bu köy Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri devrinde nasıl kurulmuşsa hala öyledir. Cumhuriyet bir tek çivi bile çakmamış bu köye. Gel dolaşalım. Sen bana böyle bir çivi bul göster, ben o çiviyi gözlerime sokayım.
Öğretmen, koca bir ülkenin ilerleme konusu küçücük bir köy ölçü alınıp ve misal diye ileriye sürülüp konuşulamaz. Şayet konuşulursa bir aldatmaca olur bu ve bizi doğrulara ulaştırmaz. Siz bu köyde Cumhuriyet devrinde bir çivi çakılmadığını misal diye ileriye süremezsiniz.
İmam, hele şükür bu köye bir çivi çakılmadığını kabul ettiniz. Ama bu ne demektir bilir misiniz? Bu şu köyde hala Osmanoğullarının saltanatı devam ediyor demektir. Ben kendim şahsen padişahlığa bağlıyım. Çünkü onlar aynı zamanda halife-i ruyu zemindiler. Biz önceleri bu cumhuriyeti bir paşalar oyunu zannetmiştik. Sonra paşalar dağılır, bu iş de biter demiştik.
Öğretmen, 40 yıl oldu ama.
İmam, sen bu 40'lara pek bel bağlama. 40'ı çıkmadan çocuğun ne olacağı belli olmaz. 40 yıl kavimlerin hayatında bir anı vahittir.
Öğretmen, hayalin epeyce geniş hocam. Biz umutlarını kırmış olmayalım. Seni bu kanunsuz çıkışlarından ötürü takip de benim görevim değildir. Burada jandarma var ve mülki idareden sorumlu muhtar var.
Jandarma, siz kavga mı ediyorsunuz yoksa konuşuyor musunuz? Bir zabıta mensubu olarak bizim kan dökülmeden müdahale hakkımız yoktur. Adam uzanıp ölecek, ondan sonra jandarma gelecek. Ne haddimizmiş bizim imamın sözünü kesmek? Din işi başka, asayiş işi başka.
Muhtar, sen burada haksızsın öğretmen. Şurada yapılan alt ucu bir muhabbet, jandarmayı çağırmanın ne gereği var? Bu konuşmanı dışarıdan biri duysa içeride bir şey var zannedecek.
İmam, sen tasalanma muhtar. Bu din öyle kolaylıkla kurulmadı. Biz icabında mukaddes bildiğimiz şeyler için tekbir getirerek ölmesini de biliriz. Ve Menemen'de birçok şehit de vermişiz, gene de veririz. Yalnız ben bu ara efendi oğlumuza bir şey sormak isterim.
Öğretmen, sor hocam, sor. Biz bir kimseyi ikna edemesek bile doğruları konuşmaktan geri kalmayız.
İmam, ah bu doğrular, doğrular. Sen bir defa ele aldığın bir şeyi evvela tersine çeviriyor, sonra da tetkike koyuluyorsun. Acaba bu senin doğrular dediğin eğriler olmasın?
Öğretmen, hayır katiyen.
İmam, dur efendi oğlum, öyle birden kestirip atma.
Öğretmen, neden kestirip atayım? Kanaatimi kısaca söyledim.
İmam, kanaat, kanaat, dinle öyleyse. Siz 40 yıl evvel bu köye geldiniz.
Öğretmen, evet geldik.
İmam, 40 yılda bir çivi çakmadınız bu köye.
Öğretmen, çivi hikayesine başlama şimdi, onu demin konuştuk. Çok küçük parçalar her zaman bütünü vermez.
İmam, neyse bunu geçelim, bir karışık konuşmalardır tutturdunuz.
Öğretmen, hiç de karışık değildi, aksine çok da duruydu.
İmam, duru kuru, teferruata kaçmayalım, Türkler Orta Asya'dan gelmiştir dediniz, dünyanın yarısı Türktür dediniz. Memleketin efendisi köylüdür. Biz halkçıyız, altı oka sadıkız. Ülkemizi medeni milletlerin seviyesine çıkaracağız dediniz.
Öğretmen, gene de bu iddiadayız. Fikirlerimizden bir an bile caymış değiliz.
İmam, iyi ama sular gene meyil aşağı aktı.
Öğretmen, meyil yukarı mı akacaktı?
6. ayının sonu. Sayfa 79.